Ayrım 6, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, Sayfa 66, 11. Bölüm. Teğmen Peter Bach, omzundaki kurşun yarası yüzünden hastaneye düşmüştü. Yara ciddi değildi ve Bach'ı sıhhi arabasına kadar götüren arkadaşları şansından dolayı onu kutladılar. Bir yandan mutluluk duygusuyla dolu, bir yandan da ağrısı yüzünden inleyen Bach, bir hasta bakıcının yardımıyla banyo yapmaya gitti. Sıcak suyun tenine değmesinin verdiği haz çok büyüktü. ''Siperde olmaktan daha iyi değil mi?'' diye sordu hasta bakıcı ve yaralıya güzel bir şey söylemiş olmak için ekledi. ''Taburcu olduğunuz zaman da oradaki işler herhalde yoluna girmiş olacaktır.'' Ve elini düzenli aralıklarla gümbürtülerin geldiği tarafa doğru salladı. ''Buraya yeni mi geldiniz?'' diye sordu Bach. ''Neden yeni geldiğimi düşündünüz?'' dedi Teğmen'in sırtını keseleyen hasta bakıcı. Orada hiç kimse işin kısa sürede biteceğini düşünmüyor. İşin uzun süreceği görüşündeler. Hasta bakıcı banyodaki çıplak subaya baktı. Bach hastanelerdeki personelin yaralıların maneviyatıyla ilgili bilgi verme talimatı aldığını anımsadı. Teğmen'in sözlerinde ise silahlı kuvvetlerin gücüne bir güvensizlik vardı. Bach tane tane yineledi. Evet, bu işin nasıl biteceğini şimdilik hiç kimse bilmiyor. Bu tehlikeli sözleri niçin yinelemişti? Bunu ancak totaliter bir imparatorlukta yaşayan bir insan anlayabilirdi. Bu sözleri ilk kez söylerken korktuğu için sinirlendiğinden bunları yinelemişti. Bu sözleri kendini savunma amacıyla da, yani bu konuyu umursamıyormuş gibi davranarak olası bir muhbiri yanıltmak için yinelemişti. Sonra muhalif olduğuna ilişkin ortaya çıkan zararlı izlenimi yıkmak için şöyle dedi. Savaşın başından beri bir kez bile burada topladığımız kadar güç toplamadık herhalde, inanın bana. Sonra insanın içini kurutan bu zor oyundan iğrendi ve kendini bir çocuk oyununa kaptırdı. Sabunlu sıcak suyu avucunun içinde sıkmaya çalışıyordu. Su kah banyonun kenarına, kah Bach'ın yüzüne sıçrıyordu. Alev makinesinin çalışma ilkesi dedi hasta bakıcıya. Nasıl da zayıflamıştı. Çıplak kollarına, göğsüne baktı ve iki gün önce onu öpen genç Rus kadınını düşündü. Stalingrad'da bir Rus kadınıyla arasında böyle bir aşk hikayesi geçeceği aklına gelir miydi? Aslında buna aşk hikayesi demek de zordu. Rastlantıyla ortaya çıkmış bir savaş ilişkisi, olağanüstü fantastik bir ortam, bir bodrumda karşılaşıyorlar, teğmen patlamaların ışığı altında yıkıntıların arasında kadına doğru gidiyor. Böylesi karşılaşmalar kitaplarda çok güzel betimlenir. Dün kadının yanına gidecekti. Kadın herhalde onun öldüğüne karar vermiştir. Sağlığına kavuştuktan sonra yine ona gidecek. İlginç, onun bıraktığı yere kim geçecek bakalım? Doğa boşluk kabul etmez. Banyodan hemen sonra onu röntgen odasına götürdüler ve bir radyolog doktor Bach'ı röntgen cihazının ekranının önüne yerleştirdi. Oralar sıcak mı Teğmen? Bach hem doktorun hoşuna gitmek hem de ameliyatın kolay ve ağrısız geçeceği iyi bir tanı almak isteğiyle Ruslar açısından bizden daha sıcak diye yanıtladı. Cerrah içeri girdi. İki doktor Bach'ın iç organlarına baktılar ve göğüs kafesinde geçmiş yıllarda birikmiş olan tüm muhalif zehiri gördüler. Cerrah Bach'ın kolunu tuttu ve kolu kah ekrana yaklaştırarak kah uzaklaştırarak döndürmeye başladı. Onu ilgilendiren kurşun yarasıydı. Yüksek öğrenimde genç bir adamın yaralanmış olması ise rastgele bir durumdu. İki doktor Latince sözcükleri şaka yolla Almanca küfürlerle harmanlayarak konuşmaya başladılar ve Bach durumunun kötü olmadığını, kolunun yerinde kalacağını anladı. ''Teğmen'i ameliyata hazırlayın'' dedi cerrah. ''Ben de şuradaki ağır kafatası yarasına bir bakayım.'' Hasta bakıcı Bach'ın sırtından sabahlığı çıkardı. Ameliyat hemşiresi tabureye oturmasını söyledi. Bach acınacak bir gülümsemeyle ve çıplaklığından utanarak ''Canı cehenneme'' dedi. ''Fräulein çıplak popolu bir Stalingrad savaşçısını oturtmadan önce sandalyeyi ısıtmak gerekirdi.'' Hemşire gülümsemeksizin ''Bizim öyle bir görevimiz yok'' yanıtını verdi ve cam dolaptan Bach'a korkunç görünen aletleri çıkarmaya koyuldu. Neyse ki mermi kolay ve çabuk bir şekilde çıkarıldı. Hatta Bach ameliyat basit diye yaralıyı da küçümseyen doktora kızdı. Ameliyat hemşiresi Bach'a kendisini koğuşa kadar götürmeye gerek olup olmadığını sordu. ''Ben giderim'' diye yanıtladı Bach. ''Burada çok kalmayacaksınız.'' dedi hemşire rahatlatıcı bir ifadeyle. ''Çok iyi.'' diye yanıtladı Bah. ''Ben de zaten sıkılmaya başlamıştım.'' Hemşire gülümsedi. Hemşire yaralıları herhalde gazete haberlerindeki gibi tasavvur ediyordu. Bu haberlerde yazarlar ve gazeteciler taburlarına ve bölüklerine bir an önce gitmek için gizlice hastaneden kaçan, mutlaka ve mutlaka düşmana ateş etmeleri gereken, bunu yapmazlarsa yaşamlarının yaşam olmayacağı yaralılardan söz ediyorlardı. Belki gazeteciler hastanelerde bu tür insanlar da bulurlardı. Ama Bah yeni çarşaf serilmiş yatağa yattığında, bir tabak pirinç lapası yediğinde ve sigarasını tüttürürken, koğuşta sigara içmek kesinlikle yasaktı, yatak komşularıyla sohbete koyulduğunda utanç verici bir haz duydu. Koğuşta 4 yaralı vardı. 3'ü cephede çarpışan subay, 4.'sü cephe gerisinden komutanlığa gelirken Gumrak bölgesinde bir otomobil kazası geçirmiş, çökük göğüslü ve şiş karınlı bir memurdu. Ellerini karnının üstünde kavuşturup sırt üstü yattığında şaka olsun diye battaniyenin altına futbol topu konmuş gibi görünüyordu. Herhalde bu yüzden yaralılar ona kaleci adını takmışlardı. Kaleci hepsinin içinde yaralandığı için devreden çıktığına ahlayıp oflayan tek kişiydi. Vatan, ordu, görev üzerine, Stalingrad'da sakatlanmaktan gurur duyduğu üzerine yüksek perdeden konuşuyordu. Halk için kanlarını dökmüş olan cephe subayları bu adamın yurtseverliğiyle alay ediyorlardı. Bunlardan biri kalçasından yaralandığı için yüzü koyun yatan solgun benizli, kalın dudaklı, patlak kahverengi gözlü keşif bölüğü komutanı Krap ona şöyle dedi. ''Siz galiba kendi kalesini savunmakla yetinmeyip aynı zamanda topu rakibinin ağlarına göndermekten hoşlanan kalecilerdensiniz.'' Keşifçi erotik konulara aklını takmış biriydi. En çok cinsel ilişkiler üzerine konuşurdu. Kaleci canını sıkan keşifçiyi iğnelemek için sordu. ''Siz neden güneşle yanmadınız, yoksa büroda mı çalışıyorsunuz?'' Ama Krap büroda çalışmıyordu. ''Ben gece kuşuyum.'' dedi Krap. ''Geceleri avlanırım. Sizden farklı olarak gündüzleri kadınlarla yatarım.'' Koğuşta akşamları otomobille Berlin'den yazlıklarına sıvışan bürokratlara sövüp sayıyorlardı. Cephedekilerden daha çabuk madalya alan levazımcı askerlere küfrediyorlar. Evleri bombardımanlarla yıkılan cephe askerlerinin ailelerinin başına gelen felaketlerden söz ediyorlardı. Askerlerin karılarına musallat olan cephe gerisi aygırlarına küfrediyorlardı. Sadece kolonya ve tıraş takımı satılan cephe dükkanlarına küfrediyorlardı. Bah'ın yanındaki yatakta Teğmen Gerne yatıyordu. Bah'a bu adam asilzade kökenli gibi gelmişti. Ama Gerne'nin nasyonel sosyalist devrimin ön plana çıkardığı insanlardan bir köylü olduğu anlaşıldı. Alay Kurmay Başkanı'nın yardımcısı olarak görev yapıyordu ve gece hava bombardımanı sırasında bir bomba parçasıyla yaralanmıştı. Köşede yatan iyi yürekli basit bir adam olan Üsteğmen Fresser, kaleciyi ameliyata götürdükleri sırada şöyle dedi. 1939'dan beri üzerime ateş ediliyor ama daha bir kez bile yurtseverliğime haykırmadım. Yediriyorlar, içiriyorlar, giydiriyorlar, ben de savaşıyorum, felsefe yapmadan. Bah şöyle dedi, yo neden öyle olsun, cephe askerlerinin kalecinin yanlanlarıyla alay etmelerinde de onların felsefesi var. Bak şu işe dedi Gerne, ilginç, neymiş bu felsefe? Bah Gerne'nin gözlerindeki kötü ifadeye bakınca onun Hitler öncesi dönemin aydın kesiminden nefret eden bir adam olduğunu hissetti alışkanlıkla. Eski aydın kesimin Amerikan plutokrasisine kaydığı, bu kesimde Talmudizme ve Yahudi soyutluğuna, resimde ve edebiyatta Yahudi tarzına karşı gizlice bir sempati olduğu konusunda Bah pek çok şey okumuş ve duymuştu. Öfkeye kapıldı. Şimdi yeni insanların kaba gücü önünde eğilmeye hazır olduğu bir sırada neden ona kaşlarını çatarak kurtlara özgü bir kuşkuyla baksınlardı? Onu da aynen onlar gibi bitler yememiş, ayaz yakmamış mıydı? Onu yani bir ön cephe subayını Alman saymıyorlar. Bah gözlerini yumdu ve yüzünü duvara döndü. Sorunuz neden bu kadar zehir dolu diye mırıldandı öfkeyle. Saydan anlamıyor musunuz dedi Gerne küçümseyen, üstünlük taslayan bir gülümsemeyle. Size söyledim anlamıyorum diye sinirli bir yanıt verdi Bah ve ekledi. Yani tahmin ediyorum. Gerne kahkahalarla güldü. ''Ne yani, iki yüzlülük mü demek istiyorsunuz?'' diye bağırdı Bah. Aynen öyle, iki yüzlülük dedi Gerne keyiflenerek. İrade güçsüzlüğü mü? O anda Fraser kahkahalarla gülmeye başladı. Dirseklerinin üzerinde doğrulmuş olan Krab ise anlatılması güç bir küstahlıkla Bach'a bakıyordu. Dejenere insanlar dedi Bach gür bir sesle. Bu ikisi insan aklının sınırları dışındalar. Ama siz Gerne, maymunla insan arasında yarı yolda bir yerdesiniz. Ciddi olun. Nefretinden üşüdüğünü hissetti, kapalı gözlerini sımsıkı yumdu. Herhangi önemsiz bir konuda bir broşür yazıyorsunuz ve bunun size Alman biliminin temelini atmış, duvarlarını dikmiş insanlardan nefret etme hakkı verdiğini düşünüyorsunuz. İncecik, kof bir roman yazıyorsunuz ve Alman edebiyatının şanına leke sürebileceğinizi sanıyorsunuz. Bilim ve sanatı eski kuşak memurların size mevki elde etme izni vermedikleri bir tür bakanlık olarak mı görüyorsunuz? Küçük kitabınızla birlikte köşeye sıkışıyorsunuz. Koch, Nernst, Planck, Kellermann size engel oluyorlar. Bilim ve sanat kalem odası değildir. Uçsuz bucaksız göğün altındaki Parnas tepesidir. Her zaman geniştir. Cılız yapıtlarınızla birlikte siz orada olmadığınız sürece insanlığın tüm tarihi boyunca tüm yetenekler için yeterince yer vardır. Ama söz konusu olan bir sıkışıklık falan değildir. Sadece orada size yer yoktur. Siz ise meydanı temizlemek için ileri atılıyorsunuz. Ama zavallı, kötü şişirilmiş balonlarınız yerden bir metre bile yükselemiyor. Einstein'ı atıp onun yerini alamazsınız. Evet, evet Einstein. Kuşkusuz o bir Yahudi. Ama kusura bakmayın, çok büyük bir deha. Onun yerini almanıza yardım edebilecek bir güç yok dünyada. Yerleri sonsuza dek boş kalacak insanları yok etmek için bu kadar güç harcamaya değip değmeyeceğini bir düşünün. Eğer sizin kalitesizliğiniz Hitler'in açtığı yollarda yürümenize engel olmuşsa bunun tek suçlusu sizsiniz. Ve nitelikli insanlara karşı öfkeyle yanıp tutuşmamalısınız. Kültür alanında polislere özgü nefret yöntemiyle hiçbir şey yapılamaz. Bunu Hitler'in, Goebbels'in nasıl derinlemesine anladıklarını görmüyor musunuz? Onlar bize örnek oluyorlar. Alman bilimini, resmini, edebiyatını özenle geliştirirken ne kadar büyük bir sevgi, sabır ve incelik gösteriyorlar. Onları örnek alın, birlik yolunda yürüyün. Ortak Alman davamıza çomak sokmayın. Hayali konuşmasını içinden sessizce yapan Bach gözlerini açtı. Yatak komşuları battaniyelerinin altına girip uzanmışlardı. ''Arkadaşlar buraya bakın'' dedi Freister ve bir sihirbazın hareketiyle yastığın altından bir litrelik İtalyan konyağı 3 vale şişesini çıkardı. Gerne gırtlağından tuhaf bir ses çıkardı. Ancak gerçek bir ayyaş, üstelik köylü bir ayyaş şişeye böyle bir ifadeyle bakabilirdi. Aslında kötü bir adam değil, kötü olmadığı her halinden görülüyor diye düşünen Bach dile getirdiği ve getirmediği isterik konuşmasından utandı. Bu sırada Freyser tek ayağının üstünde sıçrayarak komodinlerin üzerindeki bardaklara konyak dolduruyordu. ''Aslansınız'' diyordu keşifçi gülümseyerek. ''İşte savaşçı bir teğmen'' dedi Gerne. Freyser şöyle dedi. ''Bir sağlık görevlisi benim şişeyi fark etmiş ve nedir o gazetenin içindeki şey?'' diye sormuştu. ''Ben de ona annemden gelen mektuplar, onlardan hiç ayrılamıyorum'' demiştim. Bardağını kaldırdı. ''Haydi bakalım üsteğmen Freyser'in cepheden selamlarıyla.'' Ve hepsi içtiler. ''Eh kaleciye de bırakmak gerekir.'' dedi hemen bir tane daha içmek isteyen Gerne. ''Kalecinin canı cehenneme, öyle değil mi teğmen?'' diye sordu Krab. ''Varsın o vatanına olan borcunu yerine getirsin. Biz sadece içelim.'' dedi Freyser. ''Herkes yaşamak ister.'' ''Kalçam tamamen iyileşti.'' dedi keşifçi. ''Daha şimdiden şişmanca bir kadınınki kadar oldu.'' Hepsi de neşelenmiş, rahatlamıştı. ''Hadi içelim'' dedi Gerne ve bardağını havaya kaldırdı. Tekrar içtiler. ''İyi ki aynı koğuşa düşmüşüz.'' Ben de görür görmez anlamıştım. ''İşte gerçek Yaman cephe askerleri'' demiştim. ''Oysa benim doğrusu ya Bach konusunda kuşkularım vardı'' dedi Gerne. ''Partiden bir arkadaş bu'' diye düşünmüştüm. ''Hayır, ben partili değilim.'' Battaniyeleri üstlerinden atmış öyle yatıyorlardı. Hepsine de sıcak gelmişti. Cephedeki işler üzerine bir konuşma sürüyordu. Freyser sol kanatta Okatovka kasabası bölgesinde savaşıyordu. ''Canları cehenneme'' dedi Freyser. ''Ruslar taarruz etmeyi hiç beceremiyorlar. Kasım ayının başındayız ama biz de hala ayaktayız. Ağustos'ta ne kadar çok vodka içmiş, savaştan sonra birbirimizi kaybetmeyelim. Stalingrad için çarpışmış askerler derneğini kuralım diyerek kadeh kaldırmıştık. Fabrikalar bölgesinde savaşan keşifçi, taarruz etmeyi beceremiyorlar dedi. Mevzilerini korumayı da beceremiyorlar. Bizi bir evden atıyorlar, hemen ya uykuya yatıyorlar ya da bir şeyler atıştırmaya başlıyorlar. Komutanları ise içip içip sarhoş oluyor. Vahşi herifler dedi Freyser ve göz kırptı. Bu Stalingrad vahşilerine tüm Avrupa'dakinden daha fazla demir harcadık. Sadece demir değil dedi bak, bizim alayda durup dururken ağlayanlar ve horoz gibi ötenler var. Kışa kadar mesele hallolmazsa dedi Gerne, Çin savaşı başlar. İşte böyle anlamsız bir itiş kakış. Biliyor musunuz, bizimkiler fabrikalar bölgesinde saldırıya hazırlanıyorlar. Daha önce hiç görülmemiş büyüklükte kuvvet toplandı. Önümüzdeki günlerde sesi duyulur. 20 Kasım'da hepimiz Saratovlu kızlarla yatacağız. Perdeli pencerelerin ardından topların geniş, heybetli ve ağır gümbürtüsü, gece uçaklarının uğultusu duyuluyordu. İşte bakın, Rus bağnarlar takırdamaya başladı dedi bak. Şu sıra onlar bombalıyor. İçlerinden bazıları sinirler için testere görevi yapıyor. Bizim karargâhta onlara nöbetçi çavuş diyorlar dedi Gerne. Susun diyen keşifçi parmağını kaldırdı. Duyuyor musunuz? Büyük kalibreli silahlar. Biz ise hafif yaralılar koğuşunda içki içiyoruz diye söylendi Freyser. Böylece gün içinde üçüncü kez neşelendiler. Rus kadınlarından konuşmaya başladılar. Her birinin de anlatacağı bir şey vardı. Bah böyle konuşmaları sevmezdi. Fakat bu hastane akşamında Bah yıkık bir evin bodrumunda yaşayan Zina'yı anlattı. Kötü ifadelerle anlattı. Hepsi güldüler. Hasta bakıcı içeri girdi ve neşeli yüzlere bir göz atıp kalecinin yatağındaki çarşafı toplamaya koyuldu. Berlinli vatan savunucusunu hasta numarası yapıyor diye taburcu mu ettiler diye sordu Freyser. Hasta bakıcı neden susuyorsun dedi Gerne. Hepimiz de erkeğiz. Başına bir şey geldiyse söyle bize de. Öldü dedi hasta bakıcı, kalbi durdu. Görüyorsunuz işte, yurtsever konuşmalar insanı nereye götürüyor dedi Gerne. Ölen biri için böyle konuşmak hoş değil dedi bak. Yalan söylemiyordu ya, bize yalan söylemesi için bir neden yoktu. Samimi biriydi, hoş bir şey değil arkadaşlar. O dedi Gerne, Teğmen'in bize parti nutukları atmak için geldiğini boşuna düşünmemişim. Onun yeni bir ideolojik soydan geldiğini anında anlamıştım zaten. 12. Bölüm. Gece Bahı uyku tutmadı, rahatı yerindeydi. Yeraltı sığınağını, arkadaşlarını, Leonard'ın gelişini anımsamak tuhaftı. Hep birlikte sığınağın açık kapısından güneşin batışına bakarlar, termostan kahve sigara içerlerdi. Dün sıhhiye arabasına binerken sağlam koluyla Leonard'ın omzuna sarılmıştı. Birbirlerinin gözünün içine bakmışlar ve gülmüşlerdi. Stalingrad'da bir depoda bir SS subayıyla içki içeceğini, yangınlarla aydınlanan yıkıntıların arasından Rus sevgilisine gideceğini hiç düşünmüş müydü? Başına çok tuhaf bir şey gelmişti. Yıllardır Hitler'den nefret ediyordu. Faraday'ın, Darwin'in, Edison'un Alman bilimini soyup soğana çeviren düzenbazlar topluluğu olduğunu, Hitler'in tüm zamanların ve halkların en büyük bilgini olduğunu açıklayan ak saçlı arsız profesörleri dinlediğinde öç alır gibi bir sevinç duyarak şöyle düşünmüştü. Ne saçmalık, bu bir bunama, bunların hepsi çökecek. Ve bu duygu onda kusursuz insanların, belli bir ideolojiye bağlı işçilerin ve köylülerin mutluluğunun, partinin bilgece eğitim çalışmasının korkunç bir yalancılıkla anlatıldığı romanlar yaratmıştı. Ah, dergilerde ne acınası şiirler yayımlanıyordu. Bu durum çok canını sıkıyordu. Lisede kendisi de şiir yazmıştı. Ve işte şimdi burada Stalingrad'da partiye girmek istiyor, küçük bir çocukken babasının onu düşüncesinden caydıracağından korkarak elleriyle kulaklarını kapatıp ''Dinlemek istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum'' diye bağırırdı. Ama işte dinlemişti. Dünya ekseni etrafında dönmüştü. Yeteneksiz, zayıf oyunlar ve filmler eskiden olduğu gibi iğrendiriyordu onu. Belki halkın birkaç yıl ya da 10 yıl şiirsiz idare etmesi gerekecekti. Ne yapılabilirdi? Ama aslında bugün de gerçeği yazma olanağı vardı. Aslında Alman ruhu en önemli gerçekti, dünyanın anlamıydı. Rönesans ustaları da prenslerin ve psikoposların siparişi üzerine yarattıkları yapıtlarda en yüce ruh değerlerini ifade etmişlerdi. Uyumaya devam eden ve bir yandan da bir gece çarpışmasında olduğunu hisseden keşifçi krab, ''El bombası at, el bombası!'' diye öyle yüksek sesle bağırıyordu ki sesi sokaktan duyuluyordu. Sürünmek isteğiyle beceriksizce döndü, canı yanarak bağırdı, sonra tekrar uykuya daldı, horlamaya başladı. Yahudilere karşı girişilen kıyımın içinde yarattığı ürperme bile şimdi ona yepyeni bir şey olarak görünüyordu. Ah bir güçlü olsa, Yahudilerin toplu halde öldürülmelerine hemen son verirdi. Ama oldukça fazla sayıda Yahudi dostu olmasına rağmen şunu açık açık söylemek gerekirdi. Alman karakteri, Alman ruhu vardı ve eğer o varsa Yahudi karakteri, Yahudi ruhu var demekti. Marksizm iflas etmişti. Birer sosyal demokrat olan babası, amcaları ve annesi gibi insanlara bu düşünceyi kabul ettirmek zordu. Marx, maddenin yapısı teorisini itme kuvvetine dayandıran ve dünyanın çekim gücünü önemsemeyen bir fizikçi gibiydi. Sınıfsal itme güçlerinin tanımını yapmıştı. Tüm insanlık tarihi boyunca bu güçleri herkesten daha iyi izlemişti. Fakat çok büyük bir buluş yapan insanların sık sık başına gelen şey olmuş, tanımladığı sınıf savaşı güçlerinin toplumun gelişimini ve tarihin akışını belirleyen biricik öğeler olduğunu ileri sürerek işi abartmıştı. Sınıflar üstü ulusal benzerlik özelliği taşıyan büyük güçleri görmemişti. Evrensel ulusal çekim yasasını önemsememek üzerine kurulmuş olan sosyal fiziği de saçma bir şeydi. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 77.